Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 27. ayrım. Merdiven altındaki kilitli ufak bir kapıyı daha açtı katil. İn diye hırladı. Önünde uzanan zifiri karanlığa baktı genç kız. Hiçbir şey göremiyordu. İn dediğine göre bir merdiven olmalıydı. El yordamıyla etrafta tutunacak bir yer aradı. Avcı rutubetten ıslanmış taş duvara temas etti. Yeni bir ürperti dalgası kapladı içini. Korkudan mesanesi zorluyordu. Her an altına kaçırabilirdi. Zaten sabahtan beri tuvalete gitmemişti. İçini daha güçlü bir hırs ve aşağılanmışlık duygusu sardı. Bu iğrenç yerde horlanarak ölmek istemiyordu. Cesedini bile yıllarca kimse bulamazdı. Burnuna çarpan ağır küf kokusuyla irkildi. Bu yalnız küf değil, daha farklı bir kokuydu. Ağır, pis, iğrenç bir taaffün. Sanki aşağıda hayvan leşleri yatıyordu. Aklına katilin söylediği ebedi istirahatgah lafı geldi. Yoksa bu bodrum, köşkün içindeki bir mezar mıydı? Titremesi arttı, çeneleri birbirine vurmaya başladı. Kendini kontrol altına alamazsa paniğe kapılacaktı. Tam o sıra birden önü aydınlandı. Nizam elektrik düğmesini çevirmişti. Genç kız o panik sırasında bile yanındaki yabancıyı Nizam mı yoksa şair katil mi diyeceğini kestiremiyordu. Şu an için hiç önemli değildi bu. Ama şaşkınlık ve korku kızın aklına en olmayacak şeyleri getiriyordu. Belki de beyninin iflasıydı bu. Bir yerlerde okumuştu. Beyin idrak dengesini korumak için kendi kendini dinlendirdiğini yazıyordu. Ölgün ve sarı ışığın yetersiz ölçüde aydınlattığı yere baktı. Önünde 7-8 basamaklık bir merdiven vardı. Daha ilk adımını attığında basamaklar gıcırdamaya başlamıştı. Rutubetten çürümüş olmalıydılar. Adımlarını temkinle atıyordu. Aşağıya indikçe koku daha da şiddetlenmişti. Gözleri hayret ve merakla etrafı taradı. Tam karşısında nereye açıldığını tam kestiremediği kalın ve ahşap bir kapı gördü. İçeriden kalın payandalarla açılmasını engellemek için desteklenmişti. Üzerinde uçları paslanmış çivileri fark etti. Herhalde bir zamanlar bahçeye çıkılıyordu buradan. Başka taraflara da baktı. Eski bir çift sandal küreği, yine paslı bir çıpa, halatlar ve kalın brandalar vardı. Sonra aklına geldi. Burası aslında bir yalı sayılırdı. Ön tarafı denizdi. Öyle olmalıydı. Yerde bir acayipti. Bazı kısımları toprak, bazı kısımları da betondu. Üzerinde fazla durmadı. Asıl garipsediği tam orta yerde gözüne çarpan tahta bahçe iskemlesi oldu. Oraya yeni konulduğunu düşündü. Kendisi için. Acaba öyle miydi? Ne yapmak istiyordu bu adam? Ürke ürke başını geriye çevirdi. Bir zebani gibi arkasında durmuş kendisini süzmekle meşguldü. Ellerini beline dayamış sırıtıyordu. ''Beğendin mi burayı?'' diye sordu. Bu anlamsız soruya ne cevap verebilirdi ki? Elinden gelen son gayretle metin olmaya çalıştı. Korkudan ölmek üzere olduğunu ona belli etmemeliydi. ''Hayır'' diye bağırdı. ''Hiç beğenmedim. Beni hemen çıkar buradan. Yerinde olsam beğenmeye çalışırdım. Çünkü son nefesini burada verecek ve buraya gömüleceksin.'' Tülay'ın nutku tutuldu. Hiç de şaşılacak bir şey değildi. Adamın niyeti belliydi zaten. Ama ölümün soğuk nefesi sanki yüzünü yalamıştı kızın. ''Otur şu sandalyeye'' diye bağırdı adam. Sesi kesin ve emredici tonda çıkmıştı. Kulakları zonklayıp gözleri karardı kızın. ''Merak etme, senin boğazını kesecek değilim. Bu çok kolay bir ölüm olur. Ani ve acısız. Senin için daha değişik bir yöntem düşünüyorum.'' Son derece soğukkanlıydı katil. Gülmeyi başarabiliyordu. ''Başıma dert açtın. Beni zorladın. Akıllı da sayılırsın. Kimliğimi anlayan ilk kişi sen oldun. Ama buraya gelmekle büyük bir hata işledin. Şimdi bunun cezasına katlanacaksın.'' ''Seni ne yapacağımı merak ediyor musun?'' Tülay dehşetle adama bakıyordu. ''Seni diri diri gömeceğim. Nasıl? Beğendin mi?'' Cahit homurdanıp duruyordu. Bir türlü Tülay'la bağlantı kuramamıştı. Öğrendiği müthiş sarı bugün sevgilisine iletemeyeceğine aklı kesmişti artık. Geceyi beklemesi gerekecekti. Bomba gibi bir haberdi. Ama ne yazık ki Tülay meydanlarda yoktu. Belki bir kız arkadaşını ziyarete gitmiş ve tatsız bir göreve çağrıya mani olmamak için de cep telefonunu kapatmıştı. Zaman zaman bütün muhabirler yapardı bunu. Ayağa kalktı çaresizce. Olmazsa gece evine telefon edecek ve durumu bildirecekti. Tülay'ın tepkisini merak ediyordu. Habere şaşırmayacaktı herhalde. Daha şimdiden ''Ben sana dememiş miydim?'' diye gülümseyen yüzünü görür gibi oldu. Sonunda o haklı çıkmıştı. Masasının üzerine topladı. Ağır ağır binadan çıktı. Niyeti servis otobüsüne yetişmekti. Otobüse yürürken görevden dönen Nuri'ye rastladı. Elindeki haberi yetiştirmek için koşuşturuyordu. Uzaktan el sallayıp ''Güle güle abi'' diye seslendi Cahit'e. ''Eyvallah Nuri, nöbette misin bu gece?'' ''Maalesef abi.'' ''Hadi hayırlı ve sakin geceler'' diye takıldı oğlana. Sonra birden aklına gelerek geri dönüp seslendi. ''Hey Nuri, bizim Tülay gördün mü bugün?'' ''Öğleyin gördüm abi, Nizam'a telefon ediyordu, hasta ya.'' Cahit birden yıldırım çarpmışa döndü. Sinirleri çelik yay gibi gerildi. ''Dur'' diye bağırarak binanın ana girişinden içeriye süzülmek üzere olan oğlanın yanına koştu. Yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu. Oğlan hiçbir şey anlamadan saf saf yüzüne baktı Cahit'in. ''Ne oldu abi, bir sorun mu var?'' Cahit'in aklına gelenler kanını dondurmuştu. ''Çabuk söyle'' diye bağırdı. ''Saat kaçta o telefon konuşması yapıldı?'' ''Bilmem, sanırım tam öğle vaktiydi. Yani 12 ile 1 arasında olabilir. Ne konuştuklarını duydun mu?'' Oğlan tereddüt etti. Duralayıp Cahit'in yüzüne baktı. ''Vallahi abi ne yalan söyleyeyim, pek canı gönülden dinlemedim. Galiba Nizam'ın hastalığından bahsediyorlardı.'' Cahit'in içindeki endişe tırmanmaya başlamıştı. ''Nasıl yani?'' diye sordu. ''Nasıl olacak abi, hal hatır sorma gibi işte. Hepsi o kadar mı?'' Nuri karşısındaki adama garip ve gittikçe endişelenen halini gördükçe ürkmeye başlamıştı. ''O kadar abi, dedim ya, konuşmaları pek dinlemedim. Tülay onu ziyarete gitmekten bahsetti mi?'' ''Duymadım abi. Hayrola, bu telaşın niye? Ne var ki?'' Cahit kendini toparlamaya çalıştı. Şimdilik oğlana bir açıklama yapamazdı. Derin bir nefes aldı ve durumu muhakeme etmeye çalıştı. Tülay'ın bugün Nizam'la bir telefon görüşmesi yaptığını öğrenmişti artık. Ona hak vermemek elde değildi. Kaç günden beri Nizam'dan şüpheleniyordu Tülay ve o canavar 10 günden beri ortalarda yoktu. Beynine bir sancı saplandı aniden. Kız muhakkak Çengelköy'e gitmişti. Tehlikenin tam merkezine, en olmayacak yere. Tam manasıyla çılgınlıktı bu ama kızı suçlayamazdı. Sıkıntı ve şüphelerini ona açıklamış fakat anlayış göstermemişti. Tülay'ın ne denli inatçı ve kafasına koyduğu şeyi mutlaka yapmaya kalkışan biri olduğunu iyi bilirdi. Soğuk soğuk terler dökmeye başladı. Tahmini doğru ise sevgilisi tehlikedeydi. Neden sonra bakışları Nuri'ye kaydı. Oğlan hala karşısında bir açıklama bekliyordu. ''Hadi sen git, yok bir şey.'' diye homurdandı. Ayaklarını sürüye sürüye yürümeye başladı. İçi bulgur savuruyordu. Düşündükleri doğruysa çok geç kalmış olabilirdi. O neticeyi, korkunç sonucu tasavvur bile etmek istemiyordu. Aklından bir hesap yaptı. Haber müdüründen Tülay'ın Kadıköy'deki patlama noktasına gittiğini öğrenmişti. İşten en azından 5'e kadar ayrılması mümkün olamazdı. Aceleyle saatine bir göz attı. 7'yi 5 geçiyordu. 2 saat oldukça uzun bir zaman sayılırdı. Gözlerinde biriken yaşların yanaklarına süzülmesini güçlükle önlüyordu Tülay. Her şeyi anlamıştı artık. Adamın niyeti buraya gömmekti kendini. Dayanma gücü neredeyse sıfıra inmek üzereydi. Daha fazla duygusal ve itaatkar davranmanın anlamı yoktu artık. Fiziki mücadeleye girmeli, elinden geleni yapmalıydı. Herhalde diri diri gömülmek ölümlerin en beteri olacaktı. Tanıdığı, dost ve iyi insan Nizam'ın karşısındaki adamın bedenini yeniden ele geçirmesini beklemek çok geç olacaktı. Yüksek sesle bağırmanın, çığlıklar atmanın bir yararı olur muydu acaba? Sesini kim duyardı ki? Çıkmaz sokağın tenhalığını biliyordu. Üstelik şimdi dört bir yanı kapalı bir bodrumdaydı. Ya şu kapı diye nazarları bahçeye açılan arkası payandalarla desteklenmiş noktaya odaklandı. İçini ümitsizlik kapladı. Galiba orası bahçeye değil, denize açılıyordu. Çünkü bulundukları yerde kürekler, halat ve eski bir çıpa vardı. Denizden atacağı çığlıkları kimse duymazdı. Katil her şeyi önceden planlamış olmalıydı. Emin hali bundan kaynaklanıyordu. Tıpkı daha önce işlediği cinayetlerde olduğu gibi. Polis, parmak izi, kıl numuneleri, meni artıkları ele geçirmesine rağmen bir sonuca varamamıştı. Çünkü kimse Nizam'dan şüphelenmezdi. O sıradan ve namuslu vatandaşın en tipik örneğiydi. Onun çift kişilikli olduğu kimin aklına gelebilirdi? Birlikte çalıştıkları Cahit bile şüphesine gülüp geçmişti. Geriye tek bir kurtuluş olasılığı kalıyordu. Nizam'ın bu bedene geri dönüşü. Nizam bitkin ve ayakta duramaz haliyle köşkün kapısının önünde yalvarmış, yakarmış, ''Kaç buradan, sakın içeri girme'' diye yalvarmıştı. Şimdi onun dermansız halini daha iyi anlıyordu. Herhalde doktorun söylediği çift kişilik, tek bedene sahip olmak için devamlı mücadele halindeydiler. Ve bu mücadeleden gerçek Nizam yorgun düşmüştü. Kısacası var olmayı kaybetmişti. Yaz ishali filan da palavraydı. Nizam, o canavarın bedeniyle işe gelemiyordu tabii. Acıyla kıvrandı genç kız. Nizam'ın dönüşünü beklemek hayaldi. Mücadeleyi katil kişilik kazanmıştı. Belki Nizam bir daha hiç dönmeyecekti. Diri diri gömülmek. Olamazdı. Buna izin vermemeliydi. Hayatta kalmak için can havliyle etrafına bakındı. Bir saldırı silahı lazımdı nefsini savunmak için. O iri cüsseli, güçlü kuvvetli yaratıkla kora kor başa çıkamazdı başka türlü. Bakışları az ileride yerde duran eski küreklere takıldı. Onlar bir işe yarayabilirdi ya da şu paslı çıpa. İkisinden birini ele geçirebilirse katilin kafasına indirebilirdi. Tek savunma mekanizması buydu. Şimdi biraz cesarete ve soğukkanlı olmaya gereksinimi vardı. Katil aklından geçenlerden şüphelenmemeliydi. Bunun için de onu oyalaması ve biraz daha sakin olması icap ediyordu. Saldırgan ve hırçın davranışlardan uzak durmalıydı. Ta ki küreklerden birine ulaşıncaya kadar. Ondan sonrası kolaydı. Sanki biraz rahatlar gibi olmuştu Tülay. En azından kendini savunmak için bir yol bulmuştu artık. Belirli bir hedefi vardı şimdi. Nefsi müdafaa. Gerekirse yaşamak için öldürecekti. Tüm hayatı boyunca böyle bir durumun başına geleceğini hiç düşünmemişti. Demek insanoğlu zora düşünce öldürme eylemine bile bu kadar sıcak bakabiliyordu. Yerde duran küreklere doğru bir adım attı usulca. Katil arkasındaydı ve onun ne yaptığını göremiyordu henüz. Direnme kararı aldığından beri kanındaki adrenalin yükselmiş, kalbi çılgınlar gibi atmaya başlamıştı. Teslimiyet için erkendi henüz, sonuna kadar direnecekti. Zaman, sadece biraz zamana gereksinimi vardı. Mücadele azmi, iradesini güçlendirmiş, vücudu ter içinde kalmıştı. Bir adım daha attı. 2-3 adım daha atarsa küreklere erişebilecekti. Kesinlikle telaşa kapılmamalıydı. Yanlış yapacağı bir hamle, tek hatalı adım katilin müdahalesini doğurabilirdi. Sabırlı ol diye telkinde bulundu kendine. Başaracaktı. Mutlaka başaracaktı. Hayatta kalmak için başarmak zorundaydı. Sol bacağını biraz daha ileriye kaydırdı. Hesaplamaya çalışıyordu artık. Acaba arkasındaki canavar beline sarılmadan evvel son bir hamleyle küreklere erişebilir miydi? Kuşkuya düştü. Ne de olsa bir erkek olarak o daha atik ve güçlüydü. Hamlesinden emin olmadıkça harekete geçmeyecekti. Dur orada! Diye bağırdı arkasından katil. Beyninden geçenleri anlamış mıydı yoksa? Kendini savunmak için bir şeyler yapmaya çalışacağını düşünmesi çok normaldi. Ama henüz hiçbir eyleme kalkışmamıştı ki. Durdu Tülay. Beklemesi daha mantıklıydı. Hata yapamazdı artık. Ve ses çok yakından gelmişti. Hemen ensesinin dibinden. Yanı başında olmalıydı. Oysa katil yaklaşırken en ufak bir ayak sesi duymamıştı. Belki ayaklarında lastik spor ayakkabılar vardı. Hiç dikkat etmemişti. ''Bana dön'' diye emretti katil. Genç kız döndü. Ama hala aynı noktada duruyordu. Kürekleri olan mesafesi değişmemiş, yalnız onları ele geçirmek için yapacağı hamlenin pozisyonu bozulmuştu. ''Otur şu iskemleye.'' İşte bu kötüydü. O iskemleye oturursa durumu güçleşecekti. ''Hayır'' dedi. ''Oturmayacağım, ayakta durmak istiyorum.'' Katil hiddetle kıza bakıyordu. ''Ne dediğimi duymadın mı? Ben ne dediysem o olur. Buranın tek hakimi benim. Ne cüretle emirlerime karşı geliyorsun?'' ''Sen bana emir veremezsin.'' Yaptığının saçma olduğunun bilincindeydi Tülay. Aptallıktı bu. Böylece adamı daha da tahrik etmiş oluyordu. Her an şiddete başvurabilirdi. Elinde değildi. Ama iradesi isyan ediyor, karşı çıkmak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. İçindeki nefret, hırs ve tahammülsüzlük hata yapmaya zorluyordu onu. Birden ne olduğunu kavrayamadan can acısıyla kıvrandı. İnanılmaz bir süratle katil yanağına şiddetli bir tokat atmıştı. Sendeledi kız. Adam kolundan tutmasa düşebilirdi. İri pençeleriyle kızı tuttuğu gibi iskemlenin üzerine oturtuverdi. Bütün bunlar 1-2 saniyenin içinde göz açıp kapayıncaya kadar olmuştu. Çaresizce inledi genç kız. O an gerçeği daha iyi ve bütün çıplaklığıyla kavrayıverdi. Hiç şansı yoktu. Galiba boşuna kurtuluş hayallerine kapılmıştı. Suratına yediği darbenin şiddetinden sersemlemiş, başı dönmeye başlamıştı. Hem de tek bir tokatla. Baş dönmesi uzun sürmemişti fakat yanağı alev alev yanıyordu. Yıkılmış, az önceki azimli cesareti tek bir tokatla kaybolmuştu. Ümitsiz nazarlarla adama bakmaya başladı. Katil kendinden son derece emindi. Sanki kız bodrumda değilmiş gibi fütursuzca hareketlerle bir şeyler yapıyordu. Ne yaptığını anlamaya çalıştı Tülay. Duvar dibinde yere serili kirli brandayı kaldırmış, altından bir kürekle bir kazma çıkarmıştı. Tüyleri yeniden diken diken oldu. Maksadını anlamıştı katilin. Mezar kazmaya hazırlanıyordu. İçine diri diri gömüleceği mezarı. Kürekler geldi yine aklına. Göz ucuyla baktı, erişemezdi onlara. Katil yine kendisini yakalar ve bu defa daha fazla canını yakardı. Korkunun sinsi yürek yakıcılığı içine oturmuştu. Cesareti tükenmişti artık. Adam elindeki kazmayla bodrumun toprak kaplı kısımlarından birinin üzerinde durdu. "Burası iyi," diye mırıldandı kendi kendine. Sonra ilk kazma darbesini toprağa indirdi. Bir yandan da sırıtıyordu. Çok güçlüydü. Geniş omzu, gelişmiş adaleli kolları vardı. Az sonra havasız ve basık ortamda ter içinde kalmıştı. Koltuk altlarından fışkıran terler gömleğini ıslatmıştı. Küf, rutubet ve bodrumdaki o anlayamadığı ağır kokuya şimdi bir de leş gibi ter kokusu ilave olmuştu. Katil hiç durmadan toprağı kazmaya devam ediyordu. Bir süre sonra biriken toprakları kürekleyerek mezar çukurunu genişletmeye başladı. Zangır zangır titriyordu kız. Her an altına kaçırabilirdi. ''Tuvalete gitmeliyim.'' diye fısıldadı. Katil bir kahkaha attı. ''Gel, mezarına işe. Değişik bir şey olur. Kendi mezarına ilk işeyen sen olursun. Çok vicdansızsın.'' ''Evet, öyleyimdir.'' Katil bir an küreği toprağa saplayıp kıza döndü. Soluklanmak ihtiyacı duymuştu. Kıza alaycı nazarlarla bakıyordu. Acaba onu biraz lafa tutmanın bir yararı olur muydu? Tülay'ın işi artık mucizelere kalmıştı. Ne var ki genç kız mucizelere pek inanmazdı. yine de son şansını bir kere denemek hevesine kapıldı. Karşısındaki bir ruh hastası da olsa onunla konuşabilirdi. Şayet bu kaçık adam sorularına cevap verirse. Bu kaçıncı cinayetin olacak? Katil sakin bir edayla omuz silkti. Bilmem, saymadım. Benim bildiğim en azından 8 cinayetim var. Doğru, onlar bizim ahmağa yaptığım tatlı bir oyundu. Yani arkadaşım Nizam'a mı? Sana onun adını ağzına almamanı ihtar etmiştim. Haklısın. Peki beni öldürdükten sonra da mezarımın başına bir şiir bırakacak mısın? Katil yeniden sırıttı. Bilmeceyi çözemedin değil mi? Adam konuşuyordu. İyiydi bu. En azından zaman kazanıyordu. Kim bilir televizyonu ya da evine dönmediğini gören biri meraka kapılır araştırmaya başlardı. Cahit nerelerdeydi acaba? Kendisini arıyor muydu? Merak etmesi gerekmez miydi? Sonra aklını adamın söylediklerine çevirdi. Ne bilmecesi diye sordu. Salak, benden neden şüphelendin öyleyse? Bir sürü nedeni vardı. Tahmin etmekte geç bile kalmışım. Katil sırıtarak sordu. Size adlarını verdiğim şairleri hiç incelemedin değil mi? O an kızın zihni o kadar dağınıktı ki hala neyi ima ettiğini kavrayamadı. Tam o sırada beklenmedik bir şey oldu. Katilin toprak üzerindeki küreye dayadığı kolu şiddetle titremeye başladı. Adamın yüzü gerilmiş, aniden sinirlenmişti. Yüksek sesle bağırdı. Orospu çocuğu, defol git. Bir ani feveranın sebebini anlamamıştı Tülay. Hatta bir an kendisine küfür ettiğini sandı. Üstelik defol git diye kovuyordu. Geçici bir sevince kapıldı. İskemleden kalkmak ister gibi yerinde kımıldadı. Sana demedim kaltak, sen otur oturduğun yerde. Afalladı kız. Kiminle konuşuyordu bu deli? Kendi kendine mi? Bu basık, pis kokulu bodrumda onlardan başka kimse yoktu ki. Korkuyla sindi ama nazarlarını adamın üstünden almıyordu. Aynı anda katilin kolundaki titremeye bacağına da sıçramıştı. Yeniden kükredi. İt oğlu it, boşuna çabalama, muradını eremeyeceksin artık. Bir daha geri dönmene izin vermeyeceğim. Ben senden daha güçlüyüm. Anladın mı beni? O zaman kız durumu kavrar gibi oldu. İki farklı bilincin bedeni ele geçirmek için savaş verdiklerini anladı. Gerçek Nizam katili kovmak için mücadele ediyordu. Hayatı, geleceği bu savaşı Nizam'ın kazanmasına bağlıydı. İçinden dua etmeye başladı. Tüm kalbiyle Nizam'ın boğuşmayı kazanmasını diledi. Katil bir iki adım geriye çekildi. Titremesi tam olarak geçmemişti. Boyun damarları kasılmış, dudağının kenarında köpüklü tükürükler oluşmuştu. Tülay hayatında ilk kez böyle bir trans haline şahit oluyordu. Yerine mıhlanıp kalmış, sonucu bekliyordu. İçinden bir his, Nizam'ın iradesinin galebe çalacağını söylüyordu. Adamın çehresi durulup durulup sakinleşmeye başladı. Galiba değişim sona eriyor diye düşündü kız. Ama bitkinleşmiş, takatten düşmüştü. Göz kapakları yara aralıktı. Evet diye fısıldadı içinden Tülay. Nizam geri geliyordu. Aslında bu değişim sırasında genç kızın eline esaslı bir fırsat geçmişti. İstese bir koşu küreklere erişir ve kaptığı gibi adamın kafasına indirirdi. Ama Nizam'ı yaralamak istemiyordu. Nizam kendisini tehlikeden korumak için var gücüyle yalvarmış, köşkün kapısından uzaklaştırmaya çalışmıştı. Onu yaralamak istememişti. Tülay pür dikkat baktı. Nizam'ın çehresi bal mumu gibi sararmıştı. Değişim anının hiç de kolay olmadığını gördü. Yerinden kalktı. Ona yardım etmeliydi. Tek istediği bir an evvel buradan çıkmak, bu cehennemin pis ve ağır kokulu ortamından kurtulmaktı. Bol oksijenli, temiz havaya kavuşunca saatlerce derin derin nefesler alacaktı. Nizam'a yaklaştı. O da kendine gelmişti artık. Titremeler ve sarsıntılardan tamamen kurtulmuştu. Genç kız Nizam diye fısıldadı. Nizam'ın göz kapakları açıldı. Bir süre kıza boş nazarlarla baktı. Orospu. Aman Allah'ım diye inledi kız. Bu çatallı, çatlak ve haşin ses ona ait olamazdı. Nizam değildi bu. Değişimden yine katil galip çıkmıştı. Gerçeği kabullenemiyordu Tülay. Hemen geri sıçradı. Az sonra ona yardım etmek için koluna girecekti. Aynı anda katilin tüylerini diken diken eden kahkahası bodrumda çınladı. Beni o sersem sandın değil mi? Sen aptalın tekisin. Çeneleri kilitlenmişti kızın. Ağzını açıp tek kelime edemedi. Çok büyük bir fırsatı kaçırmıştı. Aptalca bir merhamet hissine kapılmasa şu an karşısındaki yaratığı rahatlıkla zararsız hale getirmiş olabilirdi. Kurtulacağını sandın değil mi? Tabii ya, o sersem mutlaka sana yardıma çalışırdı. Hiç anlamıyorsun, o hapı yuttu artık, onu mahvettim. Hem de her yönüyle. Hala direnmeye çalışıyor, beni rahatsız ediyor ama asla gayesine ulaşamayacak. Kızdan ses çıkmadı. Katil nefret dolu bakışlarını kıza çevirmişti şimdi. Yeni bir aptallık etmene fırsat vermeyeceğim artık. Ne demek istiyordu acaba? Ne yapmayı düşünüyordu? Tülay bir korku krizine daha kapılmak üzereydi. Adamın üzerindeki o durgunluk ve atalet tamamıyla geçmişti. Sert bir harekette kızı kolundan kavradı ve çekmeye başladı. Tülay tökezlemiş, dengesini kaybetmişti. Vücudunun bir kısmı rutubetli zeminde sürükleniyordu. Bilinci kaybolmak üzereydi. Tam bir teslimiyetle kendini kadere bırakmıştı artık. Elinden bir şey gelmezdi. Canavar içindeki kalın halatı alarak kızı az önce oturduğu iskemleye sıkıca bağladı. Artık hiçbir şansı yoktu genç kızın. Diri diri gömüleceği mezarın kazım işlerinin bitmesini bekleyecekti. Katil kazdığı mezarın başına geçti ve çukuru biraz daha derinleştirmeye başladı. 27. ayrımın sonu sayfa 270. Devamı 28. ayrımda.